Kullar ve Efendiler, Theodor Kallifatides. Belge Yayınları, 1. Baskı, Ağustos 1997. Türkçe'ye çeviren Osman Bileda. Bu kitap 179 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Eylül 2010. Okuyan Saide Sak. Romanın işlevi değişmektedir, diyor Doris Lessing, Golden Notebook adlı kitabında. Şimdi artık romanları, hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz yerler hakkında bilgi edinmek için okuyoruz ve bunun farkında bile değiliz. Yunanistan'ın güneyinde küçük bir köyde doğmuş olan ama 1965'ten beri İsveç'te yaşayan ve İsveç dilinde yazan Theodor Kallifatides'in Kullar ve Efendileri de bu tür romanlardan biridir. Birbirinin devamı olmayan bir trilojinin ilk kitabı olan Kullar ve Efendiler'de İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların bir Yunan köyünü nasıl işgal ettiklerinin hikayesini okumuyoruz sadece. Kitabın otobiyografik olduğu ortada. Kallifatides'in babası sol eğilimliydi ve Alman işgalinde hapse atılmıştı. Aynı zamanda mizahi bir kalemle çizilmiş çok hoş bir dizi portre sunuluyor bize ve neredeyse trajikomik pek çok olayı izlerken kendisiyle yüzyıllarca bir arada yaşamış olduğumuz ama hemen hemen hiç tanımadığımız bir halkın dünyasında buluyoruz kendimizi. Bu kitap biraz da bizi anlatmaktadır. Theodor Kallifatides, 1938 yılında Atina yakınlarındaki bir köyde doğdu. Ailesi, Trabzon'dan 1920'li yıllarda gerçekleştirilen mübadele sırasında Yunanistan'a göç etmişti. Zaten Kallifatides'in geçen yıl yayınlanan son kitabı da bu göçü konu ediniyor. Yazar, orta öğrenimini tamamladıktan sonra tiyatro oyuncusu olarak çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İsveç'e göç etti. Halen orada yaşıyor. Romanları birçok Batı diline çevrildi. Türkçe olarak ise daha önce Kıbrıs, Kusal Adaya Bir Gezi adlı kitabı yayınlandı. Berfin Yayınları, 1993 İstanbul. Ön Söz. Bu kitabı yıllar önce yazmak istemiştim ama ancak şimdi kaleme almaya cesaret edebildim. Bu gecikmenin kitabın bir parçası olduğu ve aynı zamanda onun karakteri yüzünden ileri geldiği göz önüne alınırsa, burada bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Yani bu malzemeyi daha önce kullanacak cesareti kendimde bulamadım. Elimdeki malzemeyi eleştirici ve ön yargılardan uzak bir gözle elden geçirmek için gerekli mesafeye gelinceye kadar beklemek zorundaydım. Öbür yandan bu mesafe, anlatmak istediğim hayata karşı beni yabancılaştıracak kadar büyük olmamalıydı. Galiba şimdi beklediğim an gelip çattı. Hiçbir burukluk duymadan dönüp geriye bakabiliyorum. Yunanlı olmaktan gurur duymak aptallığın olduğu kadar, Yunanlı olmaktan utanç duymak aptallığını da yelmiş bulunuyorum. Bu, memleketime karşı tarafsız olduğum anlamına gelmez. Tam tersine. Ancak şimdi mümkün olduğu kadar pek çok maskeyi çıkarıp attıktan sonra memleketimi sevdiğimi söyleyebilirim. Bunu her zaman söylemek istemiş, söyleyememiştim. Bu kitapta anlatılanlar belirli bir tarih süreci içinde geçmektedir. Kişiler de, olaylar da uydurma değildir. Ama kimseye zarar vermemek için gerekli gördüğüm değişiklikleri yaptım. Yalos köyü gerçekten vardır. Yunanistan'da olduğu kadar başka ülkelerde de. Benim tecrübem bu ve burada anlatmak istediğim de zaten bu tecrübelerdir. Kitaba niçin roman dedim? Burada ben gerçeği bana göründüğü şekilde anlatıyorum. Gerçeğin kendisini değil. Gerçek üzerinde hak iddia edemem. Başkaları da edemez. 1. Bölüm Yalos. İlk Karşılaşma. 22 Haziran 1944, Almanlar geliyor lafı bütün köyün yolu boyunca toplanmasına sebep oldu. Çocuklar ve delikanlılar erkete durmak için asılmışın kestane ağacına tırmanmışlardı. Durmadan gördüklerini aşağıdakilere bildiriyorlardı. Uzakta havaya yükselen her toz bulutuyla birlikte geliyorlar, geliyorlar diye bağırıyorlardı. İhtiyarlar da 1926'da Kondilis bir devlet darbesiyle krallığı geri getirdiğinde böyle bağırmış olduklarını hatırlıyorlardı. O zamanlar tellallar tutulmuş ve bunlar şehir şehir köy köy gezerek büyük haberi vermek için bağırmışlardı. Geliyor, geliyor. Gelen kraldı tabii. Çocuklara okullardan izin verilmişti ve onlar da korolar halinde geliyor geliyor diye bağırmışlardı. Öyle de olmuş, kral gelmişti. Ama uzun zaman kalamamış, 1941'de meydanı boş bırakmak zorunda kalmıştı. 1945'te geri geldi ve o zaman da yine geliyor geliyor diye bağırdılar. Ama bu defa kral epey kaldı. Ama 1968'de yine pılısını pırtısını toplamak zorunda kaldı. Bir dahaki sefere bağıracak olan hangi nesil Yunanlılar insan merak ediyor. Almanlar bir türlü görünmüyordu. Güneş ortalığı kavuruyordu ve tek gölge veren yer kestane ağacıydı. Gayet güzel bir ağaçtı bu. 400 yıllık olduğu söyleniyordu. Büyük ve sağlam bir ağaç. Gövdesini kucaklamak için 3 koca adam gerekiyordu. Eskiden adı kestaneydi ve bununla hangi ağacın kastedildiğini herkes bilirdi. Ama fırıncı, Yunanistan'da şüpheli bir meslek, kendisine o ağacı asıp intihar ettikten sonra ağacın adı asılmışın kestane ağacı olmuştu. Fırıncılık şüpheli bir meslekti çünkü Yalos'ta, köyün adı bu, herkes fırıncıların çok tatlı yedikleri görüşündeydi. Sonra millet çok tatlı yiyenlerin homoseksüel olduğu inancındaydı. Ne mutlu itleri ki köylüler onun tatlı kurabiyeye bayıldığını bilmiyorlardı. Yoksa bu onun pek çok taraftarını ve hayranını kaybetmesine sebep olurdu. Erkete duranlar bir kere daha bağırdılar. Geliyorlar, geliyorlar. Ama gelenin kaşıntıdan deliye dönmüş, yolda koşup yuvarlanan ve havaya toz bulutları kaldıran bir eşek olduğu anlaşıldı. Eşek ağacın yanına varınca birkaç tekmeyi sineye çekmek zorunda kaldı. Çünkü beklemekte olanları yanıltmak cesaretini göstermişti. Köyün öğretmeni kapkara bakışlarla bir aşağı bir yukarı volta atıyordu. Sabırsızlığını bastıramayışına şaşırıyordu. Barbarlar. Tanınmış İskenderiyeli Yunan şairi Kafafis'in barbarları beklerken şiiri kastediliyor. Gelmeyeceğini düşünerek üzülen İskenderiyeli kimsesiz şair Kafafis'i düşündü. Barbarlar olmasaydı dünyanın ne değeri kalırdı? Öğretmen kendi kendisine gülümsüyordu. Bunu gören muhtar onun yanına gitti ve susamış bir sesle. Gelirlerken birkaç güzel Alman kışı getirseler de baksak diye fısıldadı. Alman ordusu hala bir atraksiyondu. Köyde daha hiç kimse bir Alman görmemişti. Milletvekili görmüşlerdi tabii ama o Atina'daydı. Millete yapacağı konuşmayı hazırlamakla meşguldü. Yunanistan teslim olduğuna göre savaş bitmişti onun için ve dünyanın Hitler yönetimine karşı koymasının bir anlamı yoktu artık. Resmi mevkilerde oturan pek çok Yunanlı da bu fikirdeydi. Atina gazetelerinde bunların halkı Almanlarla işbirliği yapmaya çağırdıklarını okuyabilirdin. Hala çıkmakta olan ve bir süre önce düşürülen diktatörü desteklemiş olan Estia gazetesi, Yunanistan için savaş bitmiştir. İtilaf devletleri zaferi elde edeceklerdir diye yazıyordu. Katimerina Nea, Katimerini, Akropolis gibi gazeteler de bu yolda yazılar yayınlıyorlardı. Son iki gazete hala çıkmaktadır. Köyün öğretmeni Hitler'in kazanacağına inanmayan çok az kişiden biriydi. Çünkü böyle bir zafer onun için hayatını boşa geçirmiş demek olurdu. Hakka hakikate inanıyordu ve tarih kanunlarının hakkın ve hakikatin hizmetinde olduğunu anlatıyordu öğrencilerine hep. Bu anlatımlarıyla birkaç öğrencisinin günahına girmişti. Çünkü bu birkaç öğrenci tarihin kocaman motorları olan ve yakıt yerine insanla beslenen bir makine olduğuna inanmaya başlamışlardı. Bir keresinde bu öğrencilerden biri okulda herkese tarihi rüyasında gördüğünü söylemişti. Diğer öğrencilerin de bambaşka rüyaları vardı. Saatler geçiyor ve Almanlar hala ortalıkta görünmüyorlardı. İnsanlar hayal kırıklığına uğramışlardı. Gelecek mi bu herifler, gelmeyecek mi? Buluşmaya söz verip de gelmeyen bir sevgili tarafından aldatılmış gibi hissediyorlardı kendilerini. Bütün gün burada beklenir mi ya? Kimileri evin yolunu tutuyor ama yolun yarısında yine de geri dönüp erkete turmaya karar veriyorlardı. Belki şimdi gelirler. Bir de bakarsın tam ben eve gittiğimde çıkıp gelmişler. Yaloslular insanların olduğu kadar tabiatın da kendilerine bir oyun oynamasından şüphelenmekte haklıydılar. En başta hava en kötü işbirlikçiydi. Ama bu Yalosluların evhamlı insanlar olduğu demek değildir. Daha doğrusu bir çeşit Hercule kompleksinden mustariptiler. Her biri öylesine önemli bir şahsiyetti ki göze görünmeyen bir yığın düşmanı vardı. Köyün delisi Aptal Lalos akıl edip köye gitmiş ve oradan satın aldığı meşrubatı orada bekleyenlere daha pahalıya satıyordu. Fiyatı yüksek bulup itiraz edenlere köyün nah orada olduğunu ve isteğinin gidip kendi içkisini satın alabileceğini söyleyerek bir güzel ağızlarını kapatıyordu Lalos. Size buz gibi nefes meşrubat içireceğim diye çam kuzalağı gibi terlemeye hiç niyetim yok diye cevap veriyordu. Çam kozalakları bolca terliyorlardı ve sakızlarını reçine, Yunan şarabı adı verilen Yunan şarabına tat katmakta kullanıyorlardı. Reçina'nın aldığı açık renk, üstelik öğle sıcağında sakızı üzerinde kuruyan ve küçük damlaları toprak ananın gözyaşları gibi parıldayan çam ağaçlarından bir ormanı hatırlatıyordu. Ağaçlar ne de olsa toprak ananın gözleriydi. Lolos'un sarsılmaz inancıydı bu. Aradan bir saat geçince soğukkanlı kasap bile hareketlendi. Ortaya çıkardığı keskin bir bıçakla bir ağaç dalının kabuğunu soymaya başladı. Bir dut dalıydı bu ve düdük yapmaya son derece elverişliydi. Avukat kasabanın sistemli ve istediği yere inen ve hedefini hiç şaşmayan ellerini seyrediyordu. Bunların tecrübeli eller olduğu belliydi. Avukat bütün vücudunun ürperdiğini hissetti. Pekala, birisini öldürebilir diye düşündü. Daha doğrusu söyledi avukat. Cesedi görüyordu bile. Sanki cinayet işini bitmişti. Güneş batıyordu. Ağaçtaki gençler akşam karanlığını fırsat bilip sakıncalı oyunlara başlamışlardı. Şüpheli gülüşmeler duyuluyordu ve hiç kimsenin eğlenmesine izin vermeyen yaşlılar sesleniyorlardı. Eleni aşağı in hemen ya da neden öyle at gibi soluyup duruyorsunuz pespayeler? Gençler tabii ki inemiyorlardı. Kestane ağacı nesiller boyunca Yaloslara erotik talim okulu vazifesi görmüştü. Sık yapraklar köydeki herkesin görmek için canını verebileceğin nelere nelere şahit olmamıştı ki. Ağacın sık yaprakları sayesinde pek çok skandal önlenmişti. Uzakta köyün yüksekteki kısmında evlerin pencerelerinde ışıklar görünmeye başlamıştı. Köyü elektrik sağlayan zayıf ve güvenilmez jeneratör devamlı cereyan verecek durumda duruyordu. Bazen hepten kesiliyor, köy bir gemi karanlığına gömülüyor, sonra ışıklar yeniden geliyordu. Şimdi hala beklemekte olanlar muhtar, öğretmen ve birkaç öğrenciydi. Ötekiler çoktan kahvehaneye gitmiş, iskambil ve tavla oynuyorlardı. Köyün yaşlı başlı nüfusu içine sadece iki kişi yola çıkıp Almanları beklemeye gelmemişti. Zevk için çiftlik işleten Musuris ve bir Yahudi olan David Kalin. David Kalin, Almanların Yahudilere neler yaptığını bilen, köydeki pek az kişiden biriydi ama köylüler David'in komünist olduğu için karşılığına inanıyorlardı. Halbuki David, Yalos'a bir Alman askeri birliği yerleştirileceği haberi daha duyulmadan birkaç gün önce köyden ayrılmıştı. Ama ailesi köydeydi. David, kendisini ve ailesini emin bir yere götürecek bir gemi aramaya gitmişti. Musuris Ağa herhangi bir kimseyi karşılamak için asla evinden dışarı adım atmazdı. Başkaları tarafından karşılanmaya alışıktı ya da başkalarının onun ayağına gitmesine. Almanların yolda olduğunu duyunca piposunu yakmış ve bizzat Hitler bile gelse evimden dışarı adım atmam demişti. Musuris şimdi kahvehanede kendi masasına oturmuş, etrafında torunları akşam uzo Yunan rakısı içiyordu. Köyün üç kahvehanesi vardı. Üçü de köy meydanındaydı. İşin garibi hepsi de aynı binadaydı. Eskiden kimin hangi kahvehanenin müşterisi olduğunu bilmek garsonlar için zordu. Bu da sık sık anlaşmazlıklara yol açıyor ve hatta müşterilerin bile katıldığı saç saça baş başa kavgalar çıkıyordu. Kimi müşteriler mahsus böyle ihtilaflı yerleri seçiyorlardı ki bu da hemen garsonlarla münakaşaya dönüşüyor, arkasından tokat sille geliyor, papaz herkese ve herkes papaza küfretmeye başlıyordu. Kanayan burunlar, patlamış dudaklar, kırılmış kaburgalar derken muhtar herkesi yeniden barıştırıyordu. O zamanlar daha muhtar değildi ama bu barıştırıcı rolünden ötürü muhtar seçilmişti. Sonra meydanı üçe böldüler ve trafik işaretlerinde olduğu gibi beyaz çizgilerle sınır çektiler. Daha sonra bu bölümlere baştan aşağı ait oldukları kahvehanelerin adları yazıldı. Böylece müşteriler için hangi kahvehanenin toprağında oturduklarını bilmek kolaylaştı. ve garsonların da müşteriler bakımından yanılmaları hepten önlenmiş oldu. Ama tabii kavgaların sonu gelmedi. Eskinin apaçık meydan kavgaları bu defa sınır anlaşmazlıkları halini aldı. Buna rağmen durum biraz iyileşmiş oldu. Ama bir değişiklik daha vardı. Sınırları çekilen kahvehaneler şimdi gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir şekilde değişik rütbe sahibi olmuşlardı. Daha yüksekçe bir yerde bulunan kiliseye bakan kahvehane seçkin kişilerin uğrak yeri oldu. Musuris ve milletvekili, muhtar ve avukat, mıntıkanın gezici hakimi, jandarma kumandanı ve bunların aile fertleriyle akrabaları burada oturuyorlardı. Ortadaki kahvehanede oturanlar ise büyük toprak sahibi köylülerdi. Mezbanın dayanılmaz kokusunu çekmek zorunda olan soldaki kahvehaneye gelenlerse topraksız köylülerle işçilerdi. Bir de öğretmen, aptal Lolos ve papaz gibi bir o kahvehaneyi bir bu kahvehaneyi ziyaret eden gruplar vardı. Bir gün sarhoş bir halde gözlerinde yaşlar ve pantolonu sırılsıklam altar, mihrap ya da sunak. Başına geçtiğinden bu yana papaz epeyce itibarını kaybetmişti. Köylüler ikide bir gizlice kafayı çeken ve kahvehanede kendisine ikram edilen içkiyi hiç geri çevirmeyen papaza artık güvenemiyorlardı. Yalosların içkide aşırılığa kaçanların hiç merhametleri yoktu. Açık açık sarhoşluklar onlar için büyük rezaletti. Şarap içmelisin ama sarhoş olmamalısın diyorlardı. İhtiraslarına hakim olmasını ve onlarla yaşamayı öğrenmelisin. İhtiraslarının kurbanı olmamalısın. İçki ve yemek konusunda Yunanlılar ölçüsünü bilen insanlardır. Hatta açlığa ve susuzluğa dayanıklı olmakla övünürler. Tabii buna mecburdulardı. Kaç nesil Yunanlı büzülmüş kara zeytin, yarım soğan, bir yudum şarap ve bir parça kuru ekmekle büyütülmüştü. Pek çok nesil Yunanlı vaktinden önce ama gururla ölüp gitmişti. Aynı şey itirazlar içinde geçerliydi ve Yunanlıların itirazları çoktu. Canından olmak istemeyen kişi bu ihtirasları bastırmak zorundaydı. Papaz her ilkbaharda dünyayı kucaklamaya uzanan ve önüne gelen her içkiyi, özellikle kadınları yutmayı hazır o kocaman göğsü için gerekli o birazcık huzur gökten iner diye bu mesleği seçmişti. Papaz acayip kadın delisiydi. Bir kadın görmeye görsün, beyni hemen o kadını ele geçirmek, planları kurmaya başlıyordu. Üstelik böyle problemleri çözmekte de anadan doğma kabiliyeti vardı. Kadınların zayıf noktalarını hemen seziyordu ve şöhreti öylesine kötüydü ki Yalosuzlar onun köylerine tayin edileceğini duyunca hemen ayaklanıp karşı çıkmışlardı. Başpatriğe mektup yazmışlardı ama bu ihtiyar kilise adamı zevkle gülümsemiş ve nihayet kadın peşinde koştuğu için şikayet edilen bir papaz diye mırıldanmıştı. Çünkü papazların çoğu oğlancılıktan şikayete uğruyordu. Başpatrik inadına onu köye tayin etmişti. Papazın işe başlaması da muhteşem olmuştu. İlk vaazında uzun uzun ve üstüne basa basa orospulardan ve benzeri şeylerden bahsetmişti. Sonunda Allah'ın izniyle kulağıma geldiğine göre, bu dedikodunun bir başka adıydı, cemaatin beni kızlarınıza ve karılarınıza karşı ahlaksızlıkla suçluyormuş. Ben bir melek olmadığımın farkındayım ve aranızda olmam da bunu gösteriyor. Kadın delisi değilim ve bunun delili de şimdi burada sizin papazınız olarak bulunmamdır. Burada aniden ipin ucunu kaçırdı. Sözün kısası ve açıkçası ben kendime istediğim değeri vermekte serbestim. Ama seçmek size düşüyor. Ya beni saygıdeğer papaz olarak kabul edersiniz ya da beni kadın avcısı gibi görerek münasip yerlerinize boynuz takarsınız. Neye isterseniz ona inanın. Seçmek size ait. Yalosuzlar seçimlerini yaptılar. Bu adam saygıdeğer bir papazdı ama papazın arkasından Allah'ın gözü önünde onun orospulara giden biri olduğuna inanıyorlardı ki bunun aslı yoktu. Çünkü papaz itirazlarına gen vurmayı başarmıştı. Herkesi damacanalarla şaraba davet etmiş ve evlenmişti. Akşamları sarhoş ve yorgun eve geldiğinde yatak odasına gidiyor, uyuyan karısının yanına oturuyor ve kan bürümüş gözlerle onu seyrederek ''Benim can simidim, sevgili can simidim'' diye mırıldanıyordu. Çoğu kez orada sandalyede sızıp kalıyordu ve daha çok genç olan zavallı karısı onu nasıl yatağına yatıracağını bilemiyordu. Bir de onu uyandırmak tehlikesi vardı. O zaman da mutlaka karısıyla sevişmek istiyordu. Ama karısı bir papazla eti etine ilişkide bulunmak düşüncesine kendisini alıştırmakta hala güçlük çekiyordu. Onun için kocası hala bir papazdı, tanrı adamıydı. Bunlardan başka papazın sevişirken yüksek sesle bağırıp inlemesi ve bunun sonucu olarak bütün köyün onların ne yapmakta olduklarını öğrenmesi de karısının hiç hoşuna gitmiyordu. Bunu alışverişe çıktığında ya da annesini ziyarete gittiğinde karşılaştığı insanların yüzünden anlıyordu. Kocasından bu işi biraz sessiz yapmasını rica etmişti ama papaz sessiz çiftleşeceğine dair verdiği söze rağmen bunu beceremiyordu. Ses çıkarmadan sevişmek dilsiz yemek yemek gibidir, hiç tadı olmaz demişti bir keresinde. Karısı altında ezildiği toplumsal baskıya rağmen kocasının vücudu olmadan edemiyordu, hele hele onunla seviştikten sonra. O zaman papazın göğsü dalga dalga beyaz güvercinlerle doluyor, başı karısının göğsünde, gözleri yaşarıyordu. Sonra da sakalı, yosunlar gibi gözyaşı ve terle ıslanıyor, karısı kendisine pek çok erkekler, kuşlar ve dalgalar tarafından ziyaret edilen ve herkese mutluluk ve huzur içinde uykuya daldığı bir deniz sahili gibi hissediyor ve düşünceler arasında o da uykuya dalıyordu. Büyük bir aşk yaşamak zorunda kalmak zor değildir. Zor olan böyle bir aşka kabullenmektir. Bu güzel ve narin kız babasının aşkından korkuyordu. Onun tarafından niçin böylesine sevildiğini bir türlü anlamıyor ama bu sevgiyi kabulleniyordu. Bir deniz sahili gibiydi kız. Üzerinde dalgaların dalga dalga gelip sakin çizgiler halinde geri döndüğü yumuşak bir kumsal gibi. Papaz sansasyon yaratmadan kahvehanelerin sınırlarını geçebiliyordu ama kürsüne kaldırıp sol taraftaki kahvehaneye oturmak ne ihtiyar Musuris'in ne de muhtarın aklından geçiyordu. Kimsenin de onlardan bunu beklediği yoktu. Böylece her öğle vakti köyün erkekleri orada, herkes kendi yerini ve nereye ait olduğunu bilerek orada oturuyordu. Almanları boş yere bekledikten sonra da gelip oraya oturmuşlardı. O akşam havasına saran hayal kırıklığını neredeyse bıçakla kesebilirdi. Ve herkesin her şey normalmiş gibi rol yapmasına rağmen hiçbir şey normal değildi. Almanlar daha köye girmeden köyü ele geçirmişlerdi ama geleceklerdi. Köyde insan oyalayacak pek bir şey yoktu. İşte öyle ara sıra o gezginci tiyatrolardan birinin çıkıp geldiği oluyordu ama bu denk geleydi. Her şeyi gölgede bırakan bir olay her öğle vakti il merkezinden gelen otobüstü. Deniz kıyısındaki köyler vapur beklerlerdi ama memleketin içindeki köyler otobüs bekliyorlardı. Bu fark başlangıçta önemsiz görünebilir ama hiç de öyle değildir. Bir limana yanaşan vapur sadece park eden otobüsten çok daha başka bir şeydir. Bir vapurun limana girmesi zaman isteyen bir iştir. O arada yolcuların kıyıda onları bekleyenleri seyredecek zamanları vardır. Daha uzaktayken selamlaşmalar yapılır. Ama bir insanın gelen otobüsten beklentileri başkadır. Bir ömür boyu vapurun gelmesini bekleyen bir Yunanlı ile otobüs bekleyen Yunanlı çok farklı insanlardır. Onun için vatan hasretini dile getiren şarkılar da zaten ya denizde çalışanlar ya da deniz yoluyla memleketini terk etmiş olan insanlar tarafından yazılmıştır. Denizciler bir limandan yavaş yavaş ayrılırlar. Kendi köylerini ya da kasabalarını bir bütün olarak uzaktan görmek durumunda kalırlar ve bu görüntü onların hafızalarında yer eder. Otobüse gelince en çok köşede durmuş birkaç kişi el sallar ve ondan sonra her şey biter. Bir limanı terk etmek başlı başına bir maceradır. Bir köy meydanından ayrılmaksa sadece acıklıdır. Otobüs saat 5'e doğru gelecekti ve insanlar daha saat 4'te meydanda toplanmışlardı bile. İskambil oynuyor ya da uzo içiyor gibi yapıyorlardı ama aslında bekliyorlardı. Ancak otobüs geldikten sonra gerçek akşam hayatı başlayabilirdi. Ziyaretçisi gelenler her zamankinden biraz daha gurur duydular. İnsanın ziyaretçileriyle birlikte oturması adetti. Böylece oradan gelip geçenler selam vermek imkanına sahip oluyorlardı. Ziyaretçisi olan kişi herkesin ilgisini çekiyordu ve ziyaret sadece bir öğle vakti kadar sürecek olsa bile bu, ilgili kişi için hayatının en büyük olayıydı. Ziyaretçisi olmak bir şerefti. Senin hakkında konuşulur, bütün köy, her nedense hepsi tesadüfen büyük insanlar olan ziyaretçiler hakkında her şeyi bilmek isterdi. Fakülte mezunları profesör, askeri okul öğrencileri kralın yaverleri, Atina'daki bakkal çıraklığı yapanlar gayet önemli müteahhit oluverirlerdi. Ziyaretçi için de büyük gün olurdu bu, ne kadar önemli bir kişi olduğunun yeniden tasdiki onu mutlu ederdi. Köye bir 65 boyunda gelen en azından bir 75 boyunda köyden ayrılırdı. Kadınların yaşlarını söylerken yalana başvurdukları sanılır. belki doğrudurdu. Ama hiç şüphesiz bir şey varsa o da Yalos'ta erkeklerin boy ölçüleri konusunda yalan söyledikleriydi. Gerçek boyundan daha uzun olmayan Yalos'lu yok gibiydi. Yurt dışında yaşayan ve halk arasına çıkan kısa boylu bir Yalos'lu, Yalos'taki bir Yalos'luya oranla daha uzun boylu olduğunu söyleyerek teselli buluyordu. Hakiki bir Yalos'lu kendini Yalos'lulardan başkasıyla asla kıyaslamazdı. Papaz evde olsun, yurt dışında olsun sözünü geçirecek kadar uzun boyluydu. Ama hiç yurt dışına çıkmamıştı. Sık sık yurt dışına bir seyahat yapmak hayalini kuruyordu ve öğretmeni o yorgun gözlerinin gördüğü onca yabancı ülke hakkında sorular soran çok az kişiden biriydi. Bu bile papazın öğretmene diş bilemesine engel olamıyordu. Papaz öğretmeni papazlığa, kendisini ise öğretmenliğe layık görüyordu. Kilisede onun sağında durup ilahi okuyan ve aynı zamanda sıra dışı olan genci, bu bedbaht adam papaz olmak için yaratılmış aslında diyordu. Yunan kilisesinde ilahi okuyan iki kişi vardır. Biri sağda, öbürü solda. Mahalleli ilahilere pek ender katılır. En çok Paskalya yortularında. İlahici olmak için önce kilise korosuna işe başlamak, her şeyde babaza itaat etmek, karısına alışverişte yardım etmek, temizlik yapmak ve bunların da üstünde okur yazar olmak zorundaydın. Soldakinden daha hatırı sayılır bir mevki demek olan sağda ilahi okuyacak kişinin yerine getirmesi gereken şartların en azı bunlardı. Köyün sağdaki ilahicisi bu yere gelinceye kadar az yol tepmemişti ve podyuma çıkınca katlanmak zorunda kaldığı aşağılanmaları ve çektiği bütün acıları unutuyordu. Yağ torbaları içine gömülmüş, küçük gözlerini cemaate dikip bakıyordu. Köydeki pek çok insan bu bakışlara dayanamıyordu. Sağdaki ilahicinin sesi güzel değildi ama binbir güçlükten sonra sesini makama uydurmayı başarabilmişti ve çevre köylerden pek çok genç ilahi dersi almak için ona başvuruyordu. Buna karşılık soldaki ilahicinin hayatta sahip olduğu tek şey vardı. Güzel mi güzel bir ses. Onun da değer verdiği tek şey buydu zaten. Bütün Yunanistan'da arasan bile hiçbir şey ilgi duymayan insanı zor bulursun. Soldaki ilahici oturduğu yerde bir hafta içinde bir pantolon eskiten o benzeri az bulunur insanlardandı. Sadece kilisede ayakta durduğu görülüyordu. Yaloslar bu ilahi okuyucusunun uykusuzluktan yere yıkılmasını çok beklemişlerdi ama yanılmışlardı. Çünkü bizimki ilahi okumayı çok seviyordu. Sesinin kendisini dinleyen kadınların kalplerini işlediğini görüyor ve Yalos'lu erkekleri kıskançlıktan çatlatıyordu. Onun karılarını baştan çıkaracağından korkmasalar kiliseye adım atmayacaklardı bu adamlar. Bizimki bunu biliyordu ve onlara göz atışına bakılırsa bunu bildiğine hiç şüphe kalmıyordu. Tabii onun kendi karısı için bir işkence ve Otello gibi kıskanç olduğunu bilen Yalos'lular ona karşı harekete geçmekte gecikmediler. Ne var ki bu ilahi okuyucusunun tiz ses tonlarının yardımıyla etrafına çekmiş olduğu duvarları hiçbir şey yıkamadı. Papaz solunda ilahi okuyandan nefret ediyordu ama akşamları kilise ile Yalos arasında bir ayrılık bulunduğunu hiçbir Yalos'un iddia edemeyeceği şekilde kahvehanede bir arada oturuyorlardı. Ama kilisenin zangocu, kiliselerde çan çalan kişi. O akşam kahvehaneye gelmemişti. Kilisenin çan kulesinde oturmuş, Almanların gelmesini beklemişti. Uzakta, vadide aslanın kestane ağacını ve bir aşağı bir yukarı dolaşan birkaç gölgeyi görebiliyordu. Ve birden, neredeyse gece yarısıydı ve köylülerin çoğu uyumak için evlerine gitmişti, tam hızla Yalos'a yaklaşmakta olan birkaç otomobil farı gördü. O kadar zamandır beklemekte olan gölgeler, Alman otobüslerine yol vermek için kendilerini yolun kenarına zor attılar. Muhtar neredeyse çileden çıktı. Bu sefiller araba kullanmasını bile bilmiyorlar diye bağırdı. Ya da korkuyorlar. Ama Almanlar hiç de korkmuyorlardı. Kumandanları Yüzbaşı Wilhelm Schneider'in kendine göre prensipleri vardı. Bu prensiplerden biri, hiçbir yere varmamalısın, sadece orada olmalısınydı. Ertesi sabah Almanlar köydeydi. 4 yıl orada kalacaklardı. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 20.